Bir bayram sabahı aşçı kadın fırında ateşi yaktıktan sonra avluya çıkmıştı. Ben de dükkanda bulunuyordum. Birden mutfaktan şiddetli bir patlama sesi yükseldi. Dükkan sarsıldı. Şeker dolu demir kutular raflardan yuvarlandı. Camlar zıngırdadı ve yerde büyük bir şangırtı koptu. Hemen mutfağa atıldım. Siyah dumanlar kapının altından sızıyor, içeride bir ıslık ve cızırtı duyuluyordu. Ukraynalı beni omuzumdan yakaladı. Kımıldamayın. Aşçı kadın holde bağırmaya başladı. Sus alık kadın diye payladı onu Ramaz. Sonra mutfağa daldı. İçeriden bir şeylerin yerini değiştirdiği duyuluyordu. Bir iki şiddetli küfür savurduktan sonra seslendi. Tamam, su getirin. Döşemenin üstünde odunlar isli bir duman salıyordu. Bir köseyi için yanıyordu. Tuğlalar dört bir yana uçmuştu. Sanki süpürülmüş bir fırının karanlık ağzı bomboş kalmıştı. El yordamıyla is duman arasında bir kova su buldum ve köseyi söndürdüm. Odunları da sobanın içine attım. Yavaşça diyordu Ukraynalı. Aşçı kadının elinden tutarak götürürken. Sonra onu odanın içine ittikten sonra buyurdu. Kapa dükkanı. Yavaşça yine patlayabilir. Çömeldi ve kesilmiş cam odunlarını incelemeye başladı. Sonra fırının içine attıklarımı dışarı çıkardı. Ne yapıyorsunuz? İşte bunu yapıyorum. Bana tuhaf bir biçimde parçalanmış bir odun uzattı. Dikkat edince odunun bir burguyla delinmiş olduğunu ve tuhaf bir isle kararmış olduğunu fark ettim. Anlıyor musunuz? Bu şeytan herifler odunun içine barut doldurmuşlar. Salak herifler. Bir lokum barut ne yapar ki? Odunu bir kenara koyarak ellerini yıkamaya başladı. Bereket Aksinya dışarıdaymış. Yoksa başına bir iş gelebilirdi dedi. Ekşi kokulu duman dağılmıştı. Kapkaçağın kırıldığı, camların yerinden fırladığı ve fırının tuğlalarının söküldüğü görülüyordu. Ukraynalı'nın o anki sakinliği hoşuma gitmedi. Bu saldırı onu hiç öfkelendirmemiş gibi davranıyordu. Bu sırada çocuklar sokakta koşuşarak yankılı seslerle bağırıyorlardı. Ukraynalı'nın evi yanıyor, yangın var. Telaşlanan Aksinya odadan dükkana girmeye çalışıyorlar diye bağırdı. Kadının biri dışarıda feryadı basmıştı. Ramaz bir havluyla ıslanmış sakalını kurulayarak Aksinya'ya tamam yavaş diyordu. Odanın açık pencerelerinden korkunun ve öfkenin allak bullak ettiği kıllı yüzler bakıyordu. Dumanın kızarttığı gözler kırpışıyordu. Biri heyecanla bağırdı. Onları köyden kovalım. Evlerinde hep rezalet çıkıyor. Nedir canım bu her zaman aynı şey? Kızıl saçlı küçük bir köylü haç çıkararak ve dudaklarını oynatarak pencereden tırmanmaya uğraşıyor ama beceremiyordu. Sağ elinde bir balta tutuyor, sol eliyle de pencere pervazını yakalamaya uğraşıyordu. Büyük bir hırsla ama yakalayamıyordu. Elinde bir odun tutan Ramaz, ''Nereye gidiyorsun?'' diye sordu ona. ''Yangını söndürmeye, yanan hiçbir şey yok.'' Köylü ağzı kokudan bir karış açılarak hemen gözden kayboldu ve Ramaz onun elinde odunla dükkanın önüne çıktı. Odunu kalabalığa göstererek içinizden biri bu odunu barutla doldurup bizim odunluğa bırakmış dedi. Ama ne yazık ki yeterince barut koymadığından hiçbir zararı olmadı. Ben Ukraynalı'nın ardından duruyor ve kalabalığı seyrediyordum. Eli baltalı köylünün ürkek bir sesle konuştuğunu duyuyordum. Beni odunuyla tehdit ediyor. Ve asker Kostin kafayı çekmiş bağırıyordu. Onu kovmak gerek, canavar, onu yargılamalı. Ama çoğunluk Ramaz'a dikkatle bakarak ve sözlerini kuşkuyla dinleyerek susuyordu. Bir evi havaya uçurmak için çok barut, belki de 20 funtluk barut gereklidir. Haydi şimdi evinize dönün. Biri sordu. Muhtar nerede? Jandarma çağırın. Köylüler acelesizce sanki üzülmüşler gibi dağıldılar. İçeri girip çay içmek için masaya oturduk. Her zamankinden daha tatlı ve şefkatli Aksinya Ramaz'a sevgiyle bakıyor ve siz onlardan hiç davacı olmadığınız için size böyle kötü oynuyorlar diyordu. Hiç kızmadınız mı diye sordum. İnsanın bütün alıklara kızmak için zamanı yoktur. Keşke bütün insanlar işlerini bu kadar soğukkanlı kanlılıkla yapsalar diye geçiriyordum içimden. O yapacağı kazan yolculuğunu anlatmaya geçmişti bile ve bana hangi kitapları istediğimi soruyordu. Bazen bu adamın içinde tıpkı bir saat gibi ruh yerine bütün hayatı boyunca durmayacak bir makine varmış duygusuna kapılıyordum. Ukraynalıyı çok seviyor ve ona karşı derin bir saygı duyuyordum. Ama onu hiç olmazsa bir defa öfkelenmiş, bağırırken ve ayaklarını yere vururken görmek istiyordum. Ama ya kızamıyor ya da kızmak istemiyordu. Herhangi bir saçmalık ya da kötü bir davranış canını sıktığında kurşuni renkli gözlerini alayla kırpıştırıp kısa ve soğuk sözcüklerle birkaç sade ve öfkesiz söz söylemekle yetiniyordu. Suslava da bir gün, "Siz yaşlı başlı bir adam olduğunuza bakmadan neden hep yalan söylüyorsunuz?" diye sordu. İhtiyarın sarı yanakları ve alnı hafifçe kızardı. Sanki sakalının kılları bile köklerine kadar pembeleşti. "Bundan hiçbir çıkarınız olmadığı gibi başkalarının size karşı saygı duymasına da engelliyorsunuz." Suslov başını öne eğip doğruladı. "Doğru, hiçbir çıkarım yok." Sonra İzot'a, "Bu insanın ruhundan çok iyi anlayan bir adam, eğer yöneticiler bunun gibi insanların arasından seçilseydi..." Romas yokluğu sırasında neler yapmam gerektiğini kısaca bana açıkladı. Onu korkutmak amacıyla tasarlanmış patlamayı sanki bir sinek ısırmasıymış gibi unutmuş bir hali vardı. Pankov geldi, fırını gözden geçirdi ve kaygılı bir sesle sordu. "Korkmadınız mı?" "Korkacak bir şey yoktu ki." "Bu savaş. Otur da bir çay iç. Karım bekliyor beni." "Neredeydin?" "İzotlu avda." Çıktı mutfaktan geçerken aynı sözü düşünceli bir edayla tekrarladığını duyduk. "Bu savaş." Sanki önemli olan ve ifade etmesi güç şeyleri çok önceden konuşup bitirmiş gibi Romas'la konuşmalarını hep kısa tutardı. Bir gün Romas'ın korkunç Ivan'ın iktidarı üstüne anlattıklarını dinleyen İzot'un can sıkıcı bir çar deyişini, Kukushkin ise kasap diye ekleyişini ve bunlara karşılık Pankov'un kesin bir edayla "çok akıllı bir insan olduğunu sanmıyorum" deyişini çok iyi hatırlarım. "Prensleri yendi ama" diye sürdürmüştü konuşmasını. "Onun yerine küçük soyluları çoğalttı. Sonra başka ülkelerden insanlar, yabancılar getirtti. Bunun zekayla hiçbir ilgisi yok. Küçük beyler büyüklerden daha kötüdür. Bir sinek kurt değildir hiçbir zaman. Onu tüfekle öldüremezsin. Ama insanı bir kurttan daha çok tedirgin eder." Elinde bir kova çamurla Kukushkin içeri girdi. Tuğlaları yine fırına yerleştirirken söyleniyordu. "Nasıl da akıllarına getirmişler bunu, şeytanlar. Kendi bitlerini temizleyemezler ama iş başkasına zarar vermeye geldi mi aslan kesilirler. Sen de bir seferde çok mal getirme, sık sık ama az az getir. Evini de konaklayabilir bunlar. Hele sen bu işi de bir becerebilsen o zaman gör başına geleceklerim." Köyün zenginliğinin çoşuna gitmeyen bu iş bostan sahiplerinin örgütlenmesini öngörüyordu. Ukraynalı Pankov'un, Suzlov'un ve sağduyusu güçlü bir iki köylünün daha katılmasıyla bunun ilk çekirdeğini oluşturmuştu. Bahçe sahiplerinin çoğu Ukraynalı'ya daha iyi davranmaya başlamışlardı. Dükkana gelen müşterilerin sayısı fark edilir derecede artmıştı. Hatta Barinov, Migun gibi işe yaramazlar bile her fırsatta Ukraynalı'ya yardım etmek için çabalıyorlardı. Migun çok hoşuma gidiyordu. Onun dokunaklı güzel şarkılarını seviyordum. Şarkı söylerken gözlerini kapatıyor ve yüzündeki acılı, kaygılı kasılmada gevşiyordu. Mehtapsız ya da göğün kalın bir bulut örtüsüyle kaplı olduğu karanlık gecelerde yaşardı yalnız sanki. Akşam oldu mu beni çağırırdı. "Volga'ya gel." Orada kayığının baş kısmını ata biner gibi oturur, esmer ve çarpık bacaklarını karanlık sulara asalar, yasak olmasına rağmen alabalıklar için ağ gererdi. Kısık bir sesle, "Bir bey benle alay ettiğinde ses çıkarmam buna, katlanabilirim canı cehenneme. Onun bir kişiliği var, benim bilmediğim şeyleri bilir. Ama benim gibi bir insanın, bir köylünün benle alay etmesine ne demeli? Nasıl kabulleneyim bunu, ne fark var onun aramızda? O ruble sayar, bense kapik, hepsi işte bu." Migun'un yüzü acıyla kasılıyor, bir kaşı titriyor, parmakları oltasını açıp iğneleri bilerken hızlı hızlı oynuyor, şefkatli sesi hafifçe yankılanıyordu. Adım da hırsıza çıktı. Doğru yapmıyor değilim. Ama herkes hırsızlıkla yaşıyor. Herkes birbirini kemirip kanını emiyor. Evet, Tanrı bizi sevmiyor ama şeytan şımartıyor. Siyah nehir önümüzde akıyordu. Onun üstüne de bulutlar kayıyordu. Ancak kıyı karanlığın içine gömülmüyordu. Dalgalar kıyının kumlarını hafif hafif okşuyor. Sanki beni nereye kadar uzandığı bilinmeyen karanlıklara çekmek için ayaklarımı ıslatıyordu. İyi yaşatmak gerek, doğru değil mi? Diye soruyordu Megan içini çekerek. İyi yaşamak gerek. Yukarıda tepenin doruğunda bir köpek uğursuzca uluyordu. Düş görüyorum sanıyordum. Senin gibi insanlar için yaşamak, hele senin gibi yaşamak neye yarar diye düşünüyordum. Nehrin üstü çok sakin ama çok karanlık ve çok korkunçtu. Bu sıcak karanlığın sonu yoktu. Ukraynalıyı öldürecekler. Seni de öldürebilirler. Diye fısıldadı Megan. Sonra tatlı bir sesle şarkı tutturdu. Anam beni severdi, benim küçük yaşam derdi. Ömrüm çok uzun olsun ama sessizlikle de olsun. Gözlerini kapattı, sesi daha güçlendi ve daha hüzünlendi. Ağın ipini çözen parmakları da yavaş yavaş işliyordu şimdi. Dinlemedim anamı, onu dinlemedim. Tuhaf bir duygu içindeydim. Sanki bu kara ve ıslak kütlenin ağır devinimiyle aşınan toprak yavaş yavaş suyun içine kayıyor. Ben de güneşin bir daha doğmamak üzere battığı bu karanlığa yuvarlanıyordum. Başladığı gibi yine beklenmedik şekilde aniden şarkısını kesen Megan sandalın sessizce suyun içine itti. Sandal atladı ve hemen gürültü yapmadan karanlığın içinde gözden silindi. Onun ardından kaybolduğu karanlıklara bakarak düşünüyordum. Ne diye yaşıyor bu insanlar sanki? Düzensiz, böbürlenmeyi seven, tembel, geveze, serseri ve ne olduğu ve olduğu yerde durmayan Barinov da arkadaşımdı. Moskova'da yaşamıştı ve oradan yere tükürerek söz ederdi. Cehennemi bir kent, bir keşmekeş, tam 14.006 kilisesi var. Ama insanlar hep ahlaksız. Hepsi de atlar gibi. Atlar gibi uyuz. Tanrım. Tüccarlar da, subaylar da, kentliler de yolda yürürken durmadan kaşınıyorlar. Orada topların en büyüğünün olduğu doğru. Dev gibi bir şey. Büyük Petro isyancıları ateş etmek için bu topu kendi dökmüş. Soylu bir kadın Petro'yu sevdiği için ona karşı ayaklanma düzenlemişmiş. Petro da önce bu kadınla 7 yıl gününü gün etmiş, sonra 3 çocuğuyla sokak ortasında bırakıvermiş. O da öfkelenmiş, işte isteyen böyle olmuş. Bir defa da tam 9.308 kişiyi biçmiş ve bu toptan kendi de korktuğu için Metropolit Filarete kendini baştan çıkarmaması için bu topu yere perçinletmesini buyurmuş ve onu yere perçinlemişler. Ona bu anlattıklarının saçmalıklar olduğunu söylediğimde bana öfkelendi. Aman Tanrım, senin ne kötü bir huyun var. Bu hikaye bana bilge bir insan tarafından bütün ayrıntılarıyla anlatılmıştı. Oysa sen ermişleri ziyaret için Kiev'de de bulunmuştu. Bu kenti de şöyle anlatmıştı. O kent bizim köyün türünden. Bir tepenin üstüne kurulmuş ve aşağıdan bir nehir akıyor. Ama bu nehrin adını unuttum. Volga'nın yanında bir dere gibi kalır. Doğrusunu istersen çok karmaşık bir kent Kiev. Bütün yollar yokuş ve birbirine bağlı. İnsanları Ukraynalıydı ama Romas'ın soyundan değil. Yarı Polonyalı, yarı Tatar bir şeylerdi. Saçları başları dağınık. Pis insanlardı, kurbağa yerlerdi. 10 funk çeken kurbağalar vardı orada. Öküze binerlerdi, hatta toprak sürmek için bile bu hayvanlardan yararlanırlardı. Öküzleri de öküzdü hani. En küçüğü bizimkilerin 4 katı vardı. 83 put vardı her biri. Kiev'de de 57 bin papaz ve 273 piskopos vardı. Ne kadar da tuhafsın, nasıl olup da tartışıyorsun. Benim bütün bunları kendi gözlerimle gördüm. Sen hiç bulundun mu orada? Diyelim ki hayır, ne oluyorsan öyleyse ben her şeyden önce kesinlikten hoşlanırım. Rakamları çok severdi. Ona toplama ve çarpma öğretmiştim ama bölmeden hoşlanmazdı. Rakamları birbiriyle zevkle çarpardı. Yanlış yapacağım diye bir kaygı duymaz. Kumun üstünde elindeki uzun sopayla bir dizi rakam sıraladıktan sonra çocuğumsu gözlerini koca koca açarak bunlara şaşkınca bakar ve bağırırdı. İşte okumayı bile beceremeyeceğim bir sayı. Barinov yakışıksız, saçı başı dağınık, yırtık pırtık elbiseler içinde dolaşan bir adamdı. Ama ince kıvırcık bir sakalın çevrelediği yüzü güzel bile sayılabilirdi ve mavi gözlerinde sürekli bir çocuk gülümseyişi pırıldardı. Kukuşkin'e benzer bir hava vardı onda da. Herhalde bu yüzden birbirinden kaçarlardı. Barinov iki defa Hazar Denizi'ne balık avlamaya çıkmıştı ve sık sık bunu sayıklardı. Deniz, dostum, hiçbir şeye benzemez. Onun karşısında insan küçücük bir sinekten başka bir şey değildir. Onu seyrederken insan yaşadığının bile farkına varmaz. Denizde hayat tatlıdır. Oraya her çeşit insan gelir. Hatta bir de psikopos vardı bir defasında aramızda. Hiç de fena çalışmazdı. Bir tane de aşçı kadın vardı. Bir savcının metresiymiş. Daha ne dersin? Daha iyisini mi bulacaksın? Ama o katlanamamış. Sen naziksin savcı bey ama bana yine de elveda demiş. Çünkü kim ki denizi bir defa görmüştür, onun çekiciliğinden ömür boyu yakasını sıyıramaz. Orada yer çok, gökte olduğu gibi itiş kakış yok. Ben de oraya gidip bir daha ayrılmayacağım. Dünyayı sevmiyorum, işte böyle. Ben aslında çöllerde dolaşan bir ermiş olmalıydım ama iyi bildiğim bir çölde yok ki. Barinov köyde başıboş bir köpek gibi dolaşır dururdu. Onu hor görürlerdi ama hikayelerini Mingo'nun şarkılarını dinler gibi büyük bir dikkatle dinlerlerdi. İyi yalan kıvırıyor, çok eğlenceli. Düşleri bazen Pankov gibi olumlu insanların bile aklını bulandırıyordu. Bir gün çekingen köylü Romas'a sokulup Barinov dedi, kitapların korkunç Ivan üstüne yeterince bilgi kapsamadığını söylüyor. Çok şey saklanıyormuş. Kartal kılığına girebilen bir büyücüymüş ve o zamandan beri onun onuruna paraların üstüne kartal resmi basılıyormuş. Birçok defa uydurdukları açıkça belli olan olağanüstü ve gerçek dışı hikayelerin gerçek hayattan alınma ciddi hikayelerden çok daha fazla ilgi gördüğüne tanık olmuştum. Bunu Ukraynalı'ya açtığımda bana gülümseyerek karşılık verdi. Bu geçecek. İnsanlar şimdilik düşünmeyi öğrensinler, sonra gerçeğe varırlar. Bu ilginç insanları, Barinovları, Kukuşkinleri anlayışla karşılamanız gerek. Onlar sanatçı, yaratıcı insanlar. İsa da herhalde bunlar gibi tuhaf bir insandı. Ama itiraf edin ki uydurduklarının çoğu hiç de kötü şeyler değil. Bu insanların çok az ve istemeyerek Tanrı'dan söz etmeleri beni şaşırtıyordu. Yalnız ihtiyar Suslov sık sık inançla her şey Tanrı'dan gelir derdi. Ve bu sözcüklerde her zaman umutsuz bir vurgunun varlığını fark ettim. Bu insanlarla yaşama hoşuma gidiyordu. Ve gece sohbetlerim sırasında onlardan bir sürü şey öğrenmiştim. Ramas'ın sorduğu her soruyla içimde güçlü kökleri hayatın derinliklerinde bir ağaç boy atıyordu. Bu kökler hayatın derinliklerinde yüzyıllık başka bir ağacın kökleriyle karışıyor ve her dalda parlak bir düşünce çiçeği açıyor. Göz kamaştırıcı bir serpilmeyle güzel sözcükler diziliyordu. Geçirdiğim evrimin farkındaydım. Kitapların coşkunluk verici balığıyla beslene beslene daha büyük bir güvenle konuşmaya başlamıştım. Ukraynalı birkaç defa hafifçe gülümseyerek beni kutlamıştı. İyi ilerliyorsunuz Alexey. Bu sözcükler için ona ne kadar büyük bir gönül borcu duyuyordum. Bazen Pakov, zeki bakışlı, mavi gözlü, güzel yüzlü, ufak tefek bir kadın olan karısını da getirirdi. Giyimi kentliydi. Dikkat çekmeden bir köşeye oturur, dudaklarını alçak gönüllü bir edayla kısar. Ama bir süre sonra ağzı şaşkınlıktan açılır, gözleri kaygıyla büyürdü. Bazen çarpıcı bir söz duyduğunda utangaç utangaç, yüzünü eller arasında gizleyerek gülerdi. Kocasıyla Romas'a göz kırparak, anlıyor derdi. Ukraynalı'nın gizli konukları da olurdu bazen. Onlarla birlikte benim tavan arasına çıkarlar ve orada saatler boyu otururlardı. Aksinya onlara yiyecek ve içecek götürürdü. Konuklar orada uyurlardı. Gelişlerinden benim ve Romas'a bir köpek gibi bağlı, hatta ona tapınan diyebileceğim aşçı kadın dışında kimsenin haberi olmazdı. Geceleyin İzot ve Pankov bunları geçmekte olan bir vapura ya da Labişki iskelesine kayıkla götürürlerdi. Tepenin başından kayığın siyah ya da mehtabın gümüşü bir renk verdiği sularda ilerleyişini, üstündeki fenerin geçen vapurun kaptanın dikkatini çekmek için nasıl sallandığını seyreder ve esrarengiz büyük bir işte katkım olduğu duygusuna kapılırdım. Kentten Maria Derenkov geliyordu ama artık bakışlarında benim canımı sıkan o ifade yoktu. Gözleri bana güzel olduğunun farkında, iri yarı, sakallı bir adamın kendine kur yapmasından hoşlanan genç kızın gözleriymiş gibi geldi. Romans herkesle olduğu gibi onunla da sakin ve hafif alaylı bir edayla konuşuyordu. Ama bu konuşmalarda sakalını oğlandan daha sık okşuyor ve bakışlarında bir sıcaklık okunuyordu. Maria'nın ince sesi neşeyle çınlıyordu. Mavi bir elbise giyiyor, sarı saçlarına mavi bir kurdele bağlıyordu. Bir çocuğunki kadar küçük elleri sanki tutunacak bir yer arıyormuş gibi yadırgatıcı bir telaş içinde oynaşıp duruyordu. Ağzını açmadan sürekli bir şarkı mırıldanır, pembe yüzünü bir mendille yelpazelerdi. Bu kız da beni yeni bir heyecana sürükleyen ama hoşa gitmeyen ve sinirlendiren bir yön buluyordum. Elimden geldiğince az karşılaşmaya çalışıyordum onunla. Temmuz'un ortasında Izot ortadan kayboldu. Boğulduğu söyleniyordu ve iki gün sonra bu söylenti doğrulandı. Köyün 7 fersah kadar aşağısında dibi delinmiş ve kenarları yırtılmış kayığı kıyıya vurmuş olarak bulundu. Kazayı açıklamak için Izot'un nehirde uyuyakaldığını, akıntıya kayığının köyden 5 fers kadar aşağıda demirli duran mavnalara bindirdiğini tahmin ediyorlardı. Bu olay olduğunda Romas kazandaydı. O akşam Kukushkin dükkana beni görmeye geldi. Hüzünlü bir edayla torbaların üstüne oturdu. Ayaklarının ucuna bakarak bir süre sessiz durdu. Sonra bir sigara yakarak sordu. Ukraynalı ne zaman dönecek? Bilmiyorum. Yaralı bereli yüzünü kuvvetlice ovuşturdu. Birden müstehcen sözlerle küfürler savurmaya, boğazına kemik patmış biri gibi homurdanmaya başladı. Dudaklarını ısırarak bana baktı. Gözleri kızarmış, çeneleri titriyor ve konuşamayacak bir durumda olduğu anlaşılıyordu. Bana hüzünlü bir şey söyleyeceğini sezerek kederle bekliyordum. Sonunda kapı tarafına bir göz attıktan sonra boğuk bir sesle ve kekeleyerek konuştu. Oraya Migun'la birlikte gittik. Kayığı gözden geçirdik. Izot'un kayığını. Dibi baltayla delinmiş, anlıyor musun? Yani Izot öldürülmüş. Onu öldürmüşler. Mutlaka böyle. Mutlaka.